Ayrım 7. Jungle Günleri, Mario Payeras. Sayfa 53. Doğu Yöreleri. 1973 yılının başlarında iki gruba ayrıldık. Birinci grup Chama Dağları'na gitmek için güneye doğru hareket etti. Diğer grup o zaman jungle'da kurulmakta olan bir köyde taban oluşturmak için doğuya gitti. Bu grup Alejandro, Jorge, Julian, Abel ve beni kapsıyordu. Köyün adı yoktu çünkü yeni yerleşenler bir ad üzerinde anlaşamamışlardı. Bazıları köye Santa Cruz del Naranjo adını vermiş, diğerleri ise sadece haritada sitenin yerini gösteren oktagonun numarasını kullanıyorlardı. Bu mantıklıydı çünkü o dönemde tüm köy Rio Seha'nın kıyısında ufak bir tepedeki alanda 8 dayanağı ve üzeri sazla örtülmüş bir damı olan komünal bir kulübeden oluşuyordu. Sahipleri tarafından daha gelişmiş bölgelerden oraya getirilen her türlü eşya ve mobilya, zirai aletler, teraziler, metal tuzaklar, tencereler, ev aletleriyle dolu sandıklar ve her ziyaret ettiğimizde bize ne kadar yaşlandığımızı gösteren ısının yıprattığı gümüş arkalıklı bir ayna, geniş bir alana yığılmışlardı. Köylülerin ne tüfekleri ne bir radyoları vardı, ne de yaşamlarını keyiflendirecek ilk papağanlarını yakalamışlardı. Ramon köydeki en yaşlı kompanero'nun takma adıydı. Oraya doğudan gelmiş ve yaşamını gerillalara adamıştı. Ancak son derece maçista, birinci sınıf bir palavracı ve ortalık karıştırıcıydı. Asla gözünüzün içine bakmazdı ve gözlerinin soluk sarı rengini yalnızca güldüğünde görebilirdiniz. Bir kez onu evin içinde gafil avladığımızda, sanki onu yanlış bir şey yaparken yakalamışız gibi vahşi bir hayvanı hatırlatan ve kesinlikle güven vermeyen bir tutumla olduğu yerde kala kaldı. Fakat bizi sık sık evine davet edip rahat ettirdi. Daha önceki gerilla hareketiyle ara sıra işbirliği yapmıştı, belki de bu yüzden hakkımızda yanlış fikirlerle doluydu. Her sohbet edişimizde kendini şiddet ve savaştan söz etmeye mecbur gibi hissediyordu. Onun hikayeleri sözü daima palasını parlatarak bunu, şunu veya bir başka şeyi yaptığı ya da birisinin ödünü kopardığı noktasına getiriyordu. Bir kez bir ayağı çamaşır ipine bağlanmış bir atmacası vardı. Kurnaz gözlerinde tatmin olmuş bir parıltıyla onu cezalandırıyorum dedi. Kuşu ölene kadar iki gün o şekilde tuttu. Karısı bütün gün bir an bile dinlenmeye vakti olmayan bir köylü kadınıydı. Vadiden su taşır, mısır pişirir, öğütür, ailesi ve bizim için tortilla yapardı. İşlerinden bir kısmını üstlendiğimizde önceleri çok kızdı ama kısa zamanda pes etti. Mısır öğüten, tortilla hamuru yoğuran erkeklerin oluşturduğu ender görünüm onu biraz eğlendiriyordu. Ufak tefek, esmer tenli ve çıplak ayaklı olmasına karşın, doğduğu Ladino bölgesinden arta kalan tek şey bir İspanyol ladysinin adı olan ilk ve son adıydı. Çiftin hepsi çok çalışkan ve cahil olan 5 kızları vardı. Köyde kaldığımız süre içerisinde okumayı öğrendiler. Ramon'un en yakın komşusu Aziz gibi bir adamdı. Bir İncil şahsiyetinin adını taşıyor ve öyle biri gibi davranıyordu. Bizimle tanışmak onu mutlandırmış gibiydi. Çok konuşkan ve meraklıydı. Bizi tanımanın büyük bir keyif olduğunu söylüyordu. Bu tabir bizi çok etkiledi ve kendi aramızda bunu değerlendirdik. O sözleri böylesine çekingen ve dürüst bir adamdan duymak önemli bir başlangıçtı. Bekardı ve vadinin yanındaki bir evde tek başına yaşıyordu. Bir gün yiyor ve ertesi gün oruç tutuyordu. Çoğu zaman bir parça pelte veya közde rosto yapıp bizimle paylaştığı gevrek köklerle doyuyordu. çölde sürgün olan bir peygamberinkine benzeyen esmer cildine tezat teşkil eden bir dilim karpuz kadar kırmızı, geniş bir ağzı vardı. Belki de Tanrı iyiliklerini ödüllendiriyordu, çünkü hiçbir zaman yiyecek sıkıntısı çekmiyordu ve ona yiyecek sağlayan mucizevi tesadüfleri için sürekli olarak Tanrı'ya şükrediyordu. Bugün bu, tam kapısına gelen bir iguana olur ve bir sapanla öldürülür, dün kurtsuz oltayı ısıran yumuşak başlı bir alabalık. Dipnot, iguana, Güney Amerika'ya özgü iri, parlak renkli ve eti çok makbul bir kertenkele türü. Yegane arkadaşı onu zaman zaman ziyaret eden sarı siyah bir orman kuşuydu. Mutlulukla ellerini kavrayarak "Francisquito burada" derdi. Küçük kuş kulübesine girip bir kirişe konar ve orada seke seke giderek neşeyle şakırdı. Evinin üzerine dam yapmasına yardımcı olduk, çünkü tek başına bunu yapamamıştı ve yağmura karşı korunmasız bir biçimde yaşıyordu. Onu tanıdıkça gerillaların çalışmasının onun için tanrısal iradenin pek çok işaretlerden birini daha simgelediğini keşfettik. Kısa zamanda keyfin onun dinsel sözcük ve deneyimlerinde oldukça yaygın bir terim olduğunu anladık. Hemen hemen her şey onun için keyifti. Fakat kıyıdaki düşman baskısından söz ederken, kendisiyle bizim aramıza aşılmaz ideolojik bir duvar çekerek, bu dinsel olmayan konudan omuz silkerek çekildiğinde merhametten uzaklaştı. "Şimdi bak," dedi, bir dalla ayağını kaşıyarak, "gerçeği söylemek gerekirse boğularak öldürülme keyfini hiç tatmadım." Zamanla iyi tanıdığımız üçüncü köylü sözlerini ve jestlerini esirgeyen, çekingen ve uyumlu bir kişiydi. Konuşmalarımız sırasında onun tek yaşam belirtisi ara sıra elleriyle sivrisineklere vurması ve evet anlamında mekanik bir kafa sallamasıydı. Her şeyi kabul ederdi ve biz politikadan konuşmaya başlar başlamaz, daha Guatemalalıların zengin ve yoksul olarak ikiye ayrıldıklarını, birincilere sömürenler, ikincilere sömürülenler denildiğini açıklamadan önce, o evet demek için acele ederdi. "Evet," derdi, kolunun üstünde kandan şişmiş sivrisineğe doğru parmağını yavaşça ilerleterek, "tabii usulü böyle." Köyde ayakkabı giyen birkaç kişiden biriydi. Silahların çalışma biçimlerine hiç ilgi göstermiyordu. Eğer birisi silahı dikkatsizce ona doğrultsa, evet anlamına gelen kafa sallamalarını durdurmadan sessiz sakin bir biçimde uzaklaşırdı. Daha sonra karakterinin büyük bir kısmının işinin sonucu olduğunu öğrendik. Arı yetiştiricisiydi ve bu da iyi huyluluk, sınırsız sabır ve hafif bir el gerektiriyordu. Böylesi kişilerin bölgede savaşı yönlendirecek yerel bir çekirdek içerisinde örgütlenebilecekleri aklımıza gelebilecek yegane fikirdi. Fakat onların arasında sahilden gelen bir adam ve oğlu vardı. Baba Arbenz'in tarım reformundan faydalanmıştı ve eski başkanın hayranıydı. Bizi tanıdıktan birkaç gün sonra biraz erzak ve yıllardır sakladığı buruşmuş gazete haberlerini getirdi. Onların biri başkanlık kampanyası sırasında Arbenz'i kısa kollu gömlekle oldukça genç ve yoksul bir kalabalığa konuşma yaparken gösteriyordu. Grubun taşıdığı posterler artık eskimekten belirsizleşmiş, o dönemin köylü örgütü olan CNCG harflerini taşıyordu. Arbenz'i incelerken arkadaşımız nostaljik bir biçimde "o kahraman bir adamdı" dedi. "Çok yazık, tam her şey bizler için düzelmeye başladığında görevden uzaklaştırılmasına izin verdi. Antikomünist tepki 1954'te iktidarı yeniden ele geçirdiğinde arazisi elinden alındı. Hala o güzel eski günleri özlüyordu ve umudunu yitirmemişti. O bölgede 7 ay dolaştık. Yağmurlu mevsim yeni bitmişti ve biz şiddetli jungle yağmurlarının olduğu bir dönemde haftalarca yürümenin aşırı gerginliğini hissediyorduk. Şafaktan tropik yağmurların sonuna kadar kemiklerimize kadar ıslanmış, yeni öldürülmüş bir yaban domuzunu ve nemden şişmeye başlamış fişek kutularımızı taşıyarak yürümüştük. O yıl yağmurlu mevsim endişesiyle Mayıs başlarında ormanın derinliklerinde bir kulübe inşa ettik ve yağmurlu mevsimi orada geçirdik. Kulübenin lakadon ağacından direkleri ve palmiye yapraklarından çatısı vardı. Yabani hindilerin sık sık gezindikleri kumlu bir derenin yakınındaydı. O gizli barınakta yavaş yavaş erzak topluyorduk. Bu önümüzdeki haftaları ve ayları bekleme ve planlama dönemiydi. Köylülerle birlikte olmadığımızda bütün günü kampta bunun üzerinde çalışarak, araştırarak ya da sadece konuşarak geçiriyorduk. Böylece birbirimizi gerçekten tanımaya vaktimiz oldu. Çünkü ilk dönemin sert çalışma temposu bize birbirimizin iç derinliklerini keşfetmek için çok fazla boş zaman bırakmamıştı. Söz gelimi Abel enerji dolu ve hareket istekliydi. Bugün ne istersiniz, yavaş hareketli iki ayaklı bir hayvan mı yoksa azgın bir domuz mu diye sorardı. Hamaklarında tembel tembel uzanan aramızdaki eski avcılar, yabani hindi ve yaban domuzunun kolay av olmadıklarını çok iyi bildiklerinden şüpheci bir tarzda gülümseyerek ona bakarlardı. Gel gelelim Abel, ormanı bilmemesine karşın talih yıldızının rehberliğinde her zaman vaat edilen av hayvanlarının en az bir tanesiyle geri dönerdi. Onun en iyi anı bir kez kahvaltıdan sonra çişini yaptığında ve yanında 22 kalibrelik bir tüfek taşıma ihtiyatını gösterdiğinde meydana geldi. Şansına en beklenmedik bir anda bir daha asla göremeyeceği kadar iri bir sülün, narin tüylü boynunu uzatarak ve tohum taneleri için oraya buraya eşeleyerek yolu geçmeye karar verdi. Abel çömeldiği yerden hareket etmeden nişan aldı ve tek bir atışla siyah beyaz renkli kuşu vurdu. Sülün bir yabani hindi kadar büyüktü ve 3 öğün yetti. Bu çarpıcı kanıta rağmen Abel'in çocukluğunda bir avcı olarak muhteşem yeteneği konusundaki hikayelerine asla inanmadık. Şansı ilk kez kaybolduğu gün başarısızlığa uğradı. Ormanda oradan oraya dolaşarak bir gün bir gece geçirdi. Bu olaydan sonra uzun bir süre radyonun sesini duyabildiği alanın ötesine gitmeye cesaret edemedi. Yerine tekrar müzikle meşgul olmaya başladı. Gitarını Meksiko City otobüslerinde şarkı söyleyerek geçimini sağladığı aynı gitar yanında getirmişti ve gece konserleri veriyordu. En tuttuğu şarkı Ağacım ve Ben'di. Ancak Akbaba Geçiyor adlı şarkıyı da ağır ağır çıkarabiliyordu. Yaklaşık o dönemde ayağı mikrop kaptı ve kurtçuklarla cerrahlandı. Diğerleri çalışmaya gittiğinde o içeride kalmak zorunda kaldı. Grubumuzun başka bir üyesi Jorge'nin ruh hali çabuk değişirdi. Sık ve gür saçları, olağandan çok sakalı ve bıyığı, sıkı bir kararlılıkla parlayan gözleri olan yürekli bir gerillaydı. Hamağından doğrularak ve ava gitmeye hazırlanarak aniden Tanrı hakkı için diye yemin ederdi. Tanrı hakkı için size bir geyik getirene kadar geri dönmeyeceğim. Çarpık bacaklı ve enerji doluydu. Köyünün kırmızı örgüden kuşağını beline sarar, 22 kalibrelik bir tüfek veya silahla sırt çantasını alır ve vahşi ormanın içine doğru gözden kaybolurdu. 5-6-7 saat geçerdi. Bazen uzak mesafeden bir silah sesi duyardık, sonra daha fazla sessiz saatler. Sırtında bir geyik taşıyarak ve Rosto'nun hazırlanması için telaşlı emirleri neşeyle bağırarak alacakaranlıkta ortaya çıkardı. Bununla beraber Jorge geleceği düşündüğünde korkutucu önseziler gözünün önünden bir türlü gitmezdi. Bir kez eleştiri öz eleştiri oturumlarımızın birinde hıçkıra hıçkıra ağladı ve birliğin önünde yürümekten daima korktuğunu itiraf etti. O duygunun şiddetli dışa vurumu, kader konusunda bir tartışmaya yol açtı. Bizler materyalisttik ve bu yüzden bilimsel olarak savaşın mantıksal olasılıklarından biri olarak düşünülmesine karşın, ölümün rastlantı sonucu olduğunu ve önceden görülemeyeceğini biliyorduk. Bir şey onu neşelendirdiğinde Jorge'nin bulaşıcı kahkahası tüm vücudunu sarsarak her yeri çınlatırdı. Muhteşem bir sevgiliydi, boş vaktini yolda tanıdığı kızlara nazik aşk mektupları yazarak geçirirdi. Çekingenlikleri yoktu. Ne de ayrımcılığın kurbanları olanlar da yaygın olan derin güvensizlikten muzdaripti. Bağımsızlık günü kutlamamızda bir hafta boyunca çalıştığı solo bir şarkı söyledi. Bu sıradan bir aşk şarkısıydı. Fakat bunu söylediğinde şarkı yeni bir boyut kazandı, ifade ettiği duygular çok temizdi. Julian bir sabır ustası ve bir yaşam emektarıydı. Haftalarca çalışarak pirincin kabuğunu soymak için ilk havan ve havan tokmağımızı yaptı. Birkaç gün sessizdi, ellerini sanki dua eder gibi dudaklarına bastırdı. İşini planlıyordu ve bu bir kez kafasında şekillenince büyük bir beceriyle bunu gerçekleştirmeye girişti. Gömleğini çıkardı, bir balta kaptı ve bir ağaç gövdesinin ortasını kesti. Tanelerini ufalayıp un haline getirmek için kullanılacak iki uçlu havan tokmağını biçimlendirmek birkaç gün sürdü ve sonra çanak kısmını yakmak için bir meşale kullandı. Haftalar sonra bitirdiğinde sabahtan akşama kadar uzun ve yorucu pirinç kabuğu soyma işinin sorumluluğunu üstlendi. Onun sabrı sayesinde temiz pirinç yiyebildik. Taneleri ufalarken eski bir kızılderili melodisini ıslıkla çalardı. Marimba yapmayı ve çalmayı biliyordu. Dipnot, marimba bir cins enstrüman. Belki de bu ona şimdi uzak bir köyde büyüyen 10 senedir görmediği oğlunu hatırlatıyordu. Bununla birlikte çabuk kızardı ve işler iyi gitmediğinde kolayca sinirlenirdi. ''Kardeşim öyle dedin'' derdi kızgın bir şekilde. ''Kahrolası ağzınla öyle söyledin.'' Daha sonra kontrolünü kaybettiği için kendini eleştirir, yaş ve rekabet nedenleri yüzünden yalnızca Pedro diye çağırdığı Pedro amca hariç, hepimize karşı üstlendiği babavari tavrını kurbanına karşı da takınırdı. Kendini eleştirdiği oturumdan bir saat sonra bir kez daha Tanrı'ya karşı korkunç bir iş yapacağı tehdidinde bulunurdu. Beraberce Rio Chicso'yu bulmaya gittiğimiz dönem sırasında Alejo'yu daha iyi tanıdım. Temmuz'da hareket ettik ve birkaç gün etrafta dolaştık. Zeja'nın karşısına bir yol bulamadık ve akşam yemeğimiz için bir armadillo yakalamaya çalışıyorduk. Hayvanın saklandığı deliğe kolunu sokarak bekle dedi birdenbire. Armadilloları yakalamak için bir hile var. Tüm yapmam gereken parmağını hayvanın kıçına sokmak, o zaman donup kalırlar. Alejo sözcüklerden daha fazla gözleriyle ve el kol hareketleriyle konuşurdu. Zorlukla kontrol edebildiği öfke patlamaları vardı. Küçük burjuva ortamlardan gelen companeroslara karşı derin bir ön yargısı vardı. Kızdığında bunu saklayamıyordu. Bir kez kulübemizi inşa ederken bir şey konusunda anlaşamadık ve o bu durumun nasıl üstesinden geleceğini bilmiyordu. Rakibi onu mantıksal bir çıkmazda 5 yaşından beri okuyan bir kişinin kolayca becerebileceği bir tarzla tuzağa düşürdü. Bu bilhassa o yaşta keçileri güdüyor ve mangal kömürü yapıyor olmasından ötürü Alejo'yu deli etti. Devrime giden yolda tanıdığı öğrencilerin çoğu onu hayal kırıklığına uğratmışlardı. Onlara güvenmemekte kendini haklı buluyordu. Bu talihsiz tartışma sırasında öfkeden palayla yeri kesti. Daha sonra kendini daha iyi hissedene dek kustu. Öfkesi yağmurlu mevsimdeki bir hendek gibi taştı, ancak aslında ilgiye ihtiyacı olan hassas bir kişiydi. Şu veya bu bahaneye, ayağında bir kene vardı, kullanarak, fakat gerçekte çocukluğundan söz etme, annesinin biraz para kazanmak için yaptığı tortillaları bize anlatma fırsatını arayarak hamaklarımıza gelirdi. Her 6 ayda bir haber aldığı ailesinin umutlarını ve düş kırıklıklarını paylaşma gereksinimi duyuyordu. Bu öküz arabasıyla yapılan yolculuk sırasında Alejo'nun aşırı derecede şüpheli ve ihtiyatlı olduğu açıklık kazandı. En yakın yerleşim bölgesinden günlerce uzaktaydık. Ancak o en ufak bir ses için tetikte bekliyordu. Silahına ilk uzanan ve dolduran oydu. Daha önce yaşamını pek çok kez kurtarmış olan bir refleksti bu. Aynı zamanda çocuksu sevinç anlarının keyfini çıkarıyor, bir hücumu engellermişcesine el kol hareketleri yaparak tüm vücuduyla gülüyordu. Bu yolculukta nehri bulamadık. Araştırmamız jungle'ın tüm papağanlarının akşam karanlıkta bir araya toplandığı etkisini veren çok büyük ağaçlar ve bataklık arazisinden oluşan bir bölgede sona erdi. Binlerce kuş o vahşi ve ıssız yeri bize büyük bir mutluluk getiren seslerle doldurdu. İlk tapiri görmem aşağı yukarı bu dönemde oldu. Dışarıda avlanıyor, zamanın nasıl geçtiğini düşünüyor ve bunu nasıl hızlandıracağımızı merak ediyordum ki birdenbire o efsanevi hayvanı gördüm. X-Kan'daki günlerimiz sırasında tapir izleri bulmuş ve tapirin zırhlı vücuduyla açtığı yol boyunca bıraktığı atımsı kokusunu koklamıştık. Başka zamanlarda da tapirin hala sıcak olan dışkısını bulduk. Ancak birkaçımız bir tapir görmüş, bazılarımız hiç görmemişti. Bu sefer izlendiğimi hissettim ve birkaç saniye hareketsiz durdum. Derenin en aşağı kısmında saklanmış olan tapir beni izliyordu. Duruşundan ve belinin kalınlığından, bunun muhtemelen yaşlı bir erkek tapir olduğu yargısına vardım. Gürültü çıkarmamaya gayret ederek yere çömeldim ve dikkatlice nişan aldım. Tapir rahatsız olmadan izledi. Ateş açma anının geldiğini düşündüğümde tetiğe bastım. Eski 22 kalibrelik bir Remington taşıyordum. O kadar büyük bir dikkat ve gayretle konsantre oluyordum ki ilk atışı hemen hemen duymadım. Bir an için fişeğin ıslak olması yüzünden tapirin tepki göstermediğini düşündüm. Tekrar ateş ettim. Bu kez atışı tamamen duyduğum halde kayıtsız bir şekilde bana bakmayı sürdürdü. O zaman ard arda birkaç kez ateş ettim. Tapir sivrisinek sürüsünden rahatsız olmuş gibi 2-3 kez kulaklarını oynattı, yavaşça döndü ve ağır yürüyüşüyle yeri titreterek jungle'ın içinde gözden kayboldu. Zamanın bizim için tapir gibi olduğunu düşündüm. Köyün nüfusu giderek artıyordu fakat aylar geldi geçti ve mesajımızın köylülerin kafasına kök saldığı söylenemezdi. Şüphe, birbirine taş atma, önemsiz anlaşmazlıklar köylüleri böldü ve giderek her biri ayrı bir dünyaya kapandı. Bitişik bahçedeki horozun ötüşü bir komşunun diğerinden aldığı tek haberdi. Çabalarımız boş yere harcandı. Çünkü bu önemsiz anlaşmazlıklara karışarak biz de bitmiştik. Her durumu çözmek için tüm bir haftayı tek tek köylülerle yapılan özel toplantılarda geçirmek zorunda kaldık. Her zamankinden daha fazla bir çalışkanlıkla bahçe işlerinde onlara yardımcı olduk ve aile sorunları konusunda önerilerde bulunduk. Daha sonra Ramon'un yalnızca ona güvendiğimiz, onu köyün lideri olarak gördüğümüz ve savaş başladığında neler olduğunu görecekleri konusunda kendisini övdüğünü öğrendik. Ramon'un yalanlarını kabul etmek zorunda kaldığı öfkeli bir toplantıdan sonra düşmanlıklar sona erdi ve devrim bir kez daha gözle görülebilir yönetimini köyde kurdu. Ramon terslikler ve güçlüklerden fazlasıyla sorumluydu fakat biz de hatalar yapmıştık. Bize en fazla bağlılık ve sadakat gösteren kişi olduğundan biz onun evini diğerlerinden daha fazla ziyaret etmiştik. Bu bir hataydı. Komşularıyla olan statüsünün değerini arttırmak için bizim onun ailesine karşı olan hürmetimizi kullandı. Hatta bir keresinde onları tehdit etti. Bizim için bir av tüfeğini saklamasını isteme hatasını işledik. O bunu bizim desteğimizin kanıtı olduğunu söyleyerek kendisini övmekte kullandı. Köye yeni bir çift geldiğinde konudan ne kadar uzaklaştığımızın farkına vardık. Onları ilk tanıdığımızda diş ağrısı çeken genç kadına bir aspirin verdik. İkinci ziyaretimize kadar kadın iyileşmişti ve bize sanki biz yoksulların gelecekteki ordusunun üyeleri değilmişiz de gezici tüccarlarmışız gibi biraz vazelin ve saç tokamız olup olmadığını sordu. Eylül'de güneye gitmeye giriştik. Dağlık arazilere karşı beslediğimiz tutku, jungle'da geçirdiğimiz dönem boyunca bizi terk etmemişti ve biz bulutlu göklere tırmanmanın hayalini kuruyorduk. Ramon'un evinden gökle yerin birleştiği çizgiyi dikkatle inceledik ve planlar yaptık. Fakat bizimle dağ silsilesi arasında oldukça kalabalık ve köylü tabanımızın olmadığı ormanlık bölge vardı. Yegane dost yerleşim birimi 2 günlük yoldaydı. Oraya doğru gitmeye karar verdik. Yağmurlu mevsimin doruğuydu. Rio Seixas'ın yükselişi bizi hazırlıksız yakaladı ve geri dönüş şansımızı engelledi. O gün radyo, Şili'de Allende'nin devrildiği haberini verdi. Şafak'ta hatırlayabildiğimiz en kötü yağmur fırtınası sırasında yürüyüşümüze başladık. Amacımız dost köy üstünden erzak sağlamak ve tükenene kadar yürüyüşü sürdürmekti. Yağmur altında yürüdüğümüz için her şeyi kuru tutmaya gayret ediyorduk. Bir parça plastik kafalarımızı ve silahlarımızı örtüyordu. Ama sürekli olarak kafalarımızın üzerinde tuttuğumuz kollarımız yağmurun yavaşça silahlarımıza ve gömleklerimizin üzerine aktığı kanal oldu. Bununla birlikte yürüyerek ürettiğimiz ısı elbiselerimizi ısıttı ve botlarımız aniden çok fazla ağırlaşana kadar sırılsıklam durumumuzun farkına varamadık. Sonra tamamen ıslanmış olduğumuzu anladık ve kendimizi olduğu gibi yağmura bıraktık. Derelerin üzerindeki köprüleri arayarak vakit kaybetmekten vazgeçtik. Tapirler gibi suyun içinde şapur şupur yürüyerek diğer kıyıya geçtik. Çişini yapan iri hayvanlar gibi üzerimizden damlalar akıyordu. Yalnızca kamp kurduğumuzda kuru elbiseler giyebileceğimizi bilmek bize bu havaya katlanma gücünü verdi. Fakat bununla kalmadı. 10 saatlik düzenli yürüyüşten sonra tam şafak sökerken ve derin bir derenin üzerinde sallanan bir köprüyü geçtikten sonra hiç de hoş olmayan bir sürprizle kuru elbiselerimiz dahil çantalarımızdaki her şeyin ıslanmış olduğunu gördük. Tek bir yağmur fırtınası Alejandro'nun hatıratında kaydettiği gibi 2 yıllık mücadelemizi başarısızlığa uğratmış ve kibritlerimizi hamura döndürmüştü. Hamaklarımızda balıklar gibi şapur şupur su sesleri çıkararak ve bir ateş yakamadan sırılsıklam uyuduk. O gece rüyamızda parlak güneş ışıkları altında eşyalarımızı kuruttuğumuz bir alana ulaştığımızı gördük. Projemiz 2 gün sonra başarısızlığa uğradı. Gerilla hareketinin daha önce bir kez ihbar edildiği bir bölgeye ulaşmıştık. Bu yüzden görünmeden dağın eteklerine ulaşmaya çalıştık. Sessizce ağaçları geçtik ve bir yola rastladık. Seçtiğimiz yolun yoğun nüfuslu bir bölgeden geçtiğini geç anladık. Arasından ilerlemeye çalıştığımız dağ etekleri, değirmenlerle ve el çırpan şarkı söyleyen insanlarla dolmuş ufak kiliselerle doluydu. Tamamen ıslanmış, havaya yenik düşmüş ve sırt çantalarımızın içinde filizlenmeye başlayan tohum taneleriyle geri döndük. Çocukken çubuklara bağladığımız kuşlar gibi jungle'a bağlanıp kalmıştık. 7. ayrımın sonu. Sayfa 62.